Ayrım 19. İkinci Adam 1938-1950 2. Cilt Şevke Süreyya Aydemir Sayfa 270 Bir Mektuplaşma, Bir Konu Kahire Konferansı ve sonuçları üzerinde eski başbakanlardan ve konferans sırasında kabine üyesi bulunan Suat Hayri Ürgüplü'nün 1974 içinde televizyonda çok ilgi çekici konuşmaları olmuştur. Bu konuşmalar açık, içtenliği, olayların içine yaşamış, dürüst bir siyaset ve devlet adamının anıları olarak ilgi çekici, inandırıcıydı. Bu arada konferansla ilgili kabine konuşmaları da naklonuluyordu. Bu nakillere göre Kahire'de Türkiye'nin savaşa girmesine karar verilmişti. Savaşa gireceğimiz tarih hesaplanmıştı. Ancak esası bozmayan bazı sebeplerle bu giriş tarihi üzerinde bir değişiklik kararına da varılmış ve savaşa katılacağımız tarih küçük bir erteleme ile biraz daha ileriye alınmış ama kesin olarak kabullenilmişti. Bunları kabine üyelerini açıklayan da İnönü'nün kendisi oluyordu. Bunun üzerine sayın politikacımıza bir mektupla başvurarak eldeki bilgilerle kesin olarak çelişen fakat İnönü'nün de kaynak olarak gösterildiği bu beyanlara dikkatlerini çekerek olayın ve durumun kesinlik derecesi ve kabilse tamamlayıcı kaynaklar hakkında lütfen ve yardımcı açıklamalarını rica ettim. Bu konunun bu esere de girmesi hususunda ayrıca izinlerini almadığım için bu aradaki mektuplaşmaları ve materyali burada aynen ve iki taraflı olarak vermiyorum ancak genel bir özetlemeyle yetineceğim. Ancak Suat Hayri Ürgüplü müracaatımla yakından ilgilenerek bana önce telgrafla bunları cevaplayacağını bildirmiş, sonra da uzun ve nazik bir mektupla televizyondaki beyanlarını geniş olarak tamamlamıştır. Ancak ve tabiatıyla asıl temel konu yani Türkiye'nin savaşa katılacağı ayın ve günün da hesaplanmış taraflarca üzerinde mutabık kalınmış olduğu konusu gene umumi bir hatıra nakli şeklinde kalıyordu. Hatıra nakillerinde ise zamanla bazı kesinlik yumuşamaları elbette olabilirdi. Hatta bu nakil, mesela bu konuda olduğu gibi, hatta İnönü'nün beyanatının nakli şeklinde olsa bile, çünkü bu beyanat elde mevcut belge ve görgü şahitlerinin yazıları ile tam mutabakat göstermezse ve olayların akışı ile de doğrulanmazsa, üzerinde tartışma yürütülmesi elbette ki mümkündür. Nitekim Kahire Konferansı konusunda da bu durum vardır. Şöyle ki, bu konferans hakkında bugün ikisi de aramızdan ayrılmış bulunan iki zattan etraflı bilgi ve açıklamalar dinlemişimdir. Bunların biri Cevat Açıkalın'dı. Bir öğle yemeği boyunca bu konuya uzunca vaktini ayırmıştı. Anlattıklarının kilit noktası İnönü'nün Kahire'de Türkiye'nin savaşa katılması bahsinde hiçbir kesin taahhüde girmemiş olması merkezlerinde toplanıyordu. İnönü'ye gelince onun bu konudaki etraflı beyanlarında şu son cümleyi kesinlikle hatırlarım. Kahire'de savaşa katılma bahsinde bizden kesin cevap alamadığı için Churchill Kahire'den bana küskün ayrıldı. Hatta bu konunun arada gene sahneye gelişi İnönü'nün Cumhurbaşkanı'ndan ayrılması üzerine İnönü'ye çektiği telgraftan bir gün bahsedilmesi sırasında oldu. Çünkü Churchill bu telgrafında İnönü'ye bu vesileyle duygularını bildirirken onun Kahire'de milletini savaş dışı bırakmak yolundaki gayret ve başarısını hayranlık ve takdirle övmekteydi. Demek ki arada geçen zaman Churchill'i de bazı gerçeklere ulaştırmıştı. Bu telgrafı İnönü'ye ben hatırlatmış ve onun fotokopisini alarak ikinci adam eserimizin ikinci cildinin sonuna konulması için bir günlüğüne bana emanet edilmesini istemiştim. İnönü derhal muvaffakat etti. Fakat telgrafın aslı Pembe Köşk'te bir hafta kadar aranmasına rağmen bulunamadı. Gerçi sanıyorum ki Nihat Erim bu telgrafı vaktinde basında yayınlamıştı. Nitekim ben de bu yayınlardan faydalanarak onu eserime aktardım. Ama arada gerek bu telgrafın bulunamaması, gerek bu vesileyle gene Kahire Konferansı ve oradaki direnişimiz bahsi, o günlerde yeniden ve ayrıntılarıyla ortaya serildi. Bu vesileyle İnönü'ye özellikle Roosevelt'in oğlu Elliot Roosevelt'in Türkçe'ye de çevrilen eserinden çok bahsettim. Her noktayla yeniden ilgilendi. Yukarıda değindiğim noktalar gerçi bende de şimdi sahipleri hayatta olmayan kimselerden nakiller niteliğindedir. Ama Kahire Konferansı'nın fiili sonuçları ve olayların akışı bu nakilleri doğrular. General Elliot'ın İfşa Ediyorum isimli eseri ise hepsini doğrulayan çok önemli açıklamalar verir. Hülasa generale göre İsmet Paşa konferans başlarken hangi görüş ve noktada ise konferans dağılırken de aynı görüş ve noktadaydı. Yahut Roosevelt'in oğlu generalden birkaç cümle nakledelim. Overlord planı gereğince Türkiye'nin savaşa girmesi tamamen kararlaştırılmış iken İnönü ile konuşmalardan sonra Türkiye'nin ancak saldırıya uğradığı takdirde savaşa girmesine karar verildi. Bu sözleri general babasından dinleyerek nakleder. Babam Türkiye'nin savaş dışı durmasının ve silahlı tarafsızlık vaziyetinin devamında fayda görmüştü. Şu sözler de Roosevelt'indir. Babam tamamıyla müsterihim dedi. Türkiye'nin durumu meselesi halledildi. Türkiye müttefikler davasına hizmet etmiştir. Türkiye savaşa girecek midir baba? Prensip itibariyle evet. Fakat bugünkü durumu uygun düşmediğinden hayır. Güneyden, Akdeniz yönünden ve Balkanlardan başlayacak bir müttefik taarruzuna Türkiye'nin faal bir unsur olarak iştirakine lüzum ve sebep olmadığı, çünkü Türkiye'ye yapılacak yardımın kısa bir zamanda yetiştirilemeyeceği neticesine vardık. Daha birçok parçalar nakledebiliriz ama siz bu konuda bu sayfalarda zaten gereği kadar aydınlatıcı gerçekler bulacaksınız. Ama şu da bir gerçektir. Roosevelt ve Churchill Tahran Konferansı'ndan Türkiye'nin hemen savaşa katılması işini hazır ve bir gün meselesi olarak ele almışlardı. Kahire'de bütün bu planları değiştiren ikinci adam olmasaydı belki de onların dediği de olurdu. Madalyonun ters tarafı. Ama milli kaderimize müspet damgasını vuran bu neticeyi, yani Türkiye'nin savaş dışı tutulması başarısını canlandırırken düşündürücü bir gerçeğe de işaret etmemek eksiklik olur. Bu düşündürücü ve hazin gerçek, çağın icap ve ihtiyaçları karşısında yeni Türkiye'nin sınai ve genellikle iktisadi gücü bakımından zaten arz ettiği zaaf ve yetersizlikti. O yıllarda İnönü'nün Ankara'da ve ağızlarda dolaşan şu sözlerini hatırlarım. Milletler arası siyasi müzakerelerde ve herhangi bir devletin temsilcileri ile bir masanın başında oturduğumuz zaman siyasi davaları ve davalarımızı eşit şartlarla, açık dille ve gururla konuşuyor, savunuyoruz. Ama bu konuşmalar bitip de iş iktisadi davalara geldi mi, o zaman sesimizin tonu değişiyor. Sesimiz kısılıyor. Çünkü iğneden ipliğe kadar her şeyi onlardan istemeye başlıyoruz. İşte o vakit siyasi konulardaki sözlerimiz de kıymetlerinden kaybediyor, küçülüyoruz. Bu sözleri İnönü kelimesi kelimesine ve aynen böyle mi söylemişti? Belki öyle, belki biraz farklı. Ama sözlerin doğruluğu ve inkar edilmez bir gerçeği aşağı vurmaları bakımından neticede hiçbir şey değişmez. Evet, siyasi davalarımızda ve direnişlerimizde yiğittik. Fakat iş iktisadi konulara ve ihtiyaçlarımızı sıralamaya gelince işte o zaman durumumuz hazindi. Bunun suçu kimdeydi? Niçin bu çağda bu kadar zayıf, teşkilatsız, cihazsız ve yetersizdik? Bu soruların cevaplarını sanıyorum ki hepimiz verebiliriz. Ama şu da bir gerçekti ki bu durum değişmeliydi. Bu böyle süremezdi ve İnönü'nün bizi katılmaktan kurtardığı savaşın sonu gelip de barış yıllarına erişince Türkiye'yi yönetenlere, İnönü'ye ve partisine düşen yeni, ağır, çetin ama şanlı bir vazife vardı. Türkiye'yi çağın icablarına göre kurmak, cihazlandırmak ve yüceltmek davası. Öyle ki ondan sonra herhangi bir milletler arası karşılaşmada siyasi davaları eşit şartlar ve gururla karşımızdakilerin yüzlerini haykırdıktan sonra iş iktisat ve ihtiyaç işlerini ve listelerine gelince sesimiz kısılmasın ve yüzümüz kızarmasın. Bu oldu mu? Tarihin bu emri yapılabildi mi? İşte bu soruların cevaplarını bu cildin son bahislerine vereceğiz. Kahire Konferansı bir tebliğ ile sonuçlandı. Konferansta Stalin'i Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi Vinogradov temsil etmişti. Tebliğde Türkiye'nin Amerika, İngiltere ve Sovyetlerle mutabakat halinde olduğu açıklanıyordu. Son cümle ise bilhassa Churchill'i memnun etmek için şöyle düzenlenmişti. Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika ve Sovyetler Birliği arasında sıkı bir dostluk mevcuttur ve Türkiye ile İngiltere'yi kuvvetli bir ittifak muahidesi birbirine bağlamaktadır. Kahire'den ayrılmadan önce ve bir yemekten sonra İnönü, Sovyet sefiri ve delegesi Vinogradov ile de yapılan varılan neticelerle ilgili uzun ve samimi bir konuşma yaptı. Sonra İnönü Kahire'den ayrıldı. Kahire'de İnönü yalnız Türkiye'nin savaşa sokulması yolundaki Tahran kararlarını önlemekle kalmamıştı. Balkanlardan çıkarma işi de arka plana itilerek savaş Türkiye sularında ve sınırlarından uzaklaştırılmıştı. Kaldı ki bu neticelerden müttefikler de resmen memnunluklarını ve Türkiye'nin müttefikler davasına hizmet ettiğini açıklamışlardı. Hatta ve İnönü'nün hoş bir ifadesine göre Churchill kendisinden biraz kırgın ayrılmış olmasına rağmen. Roosevelt ise oğluna en sonunda şunları söylüyordu. Savaşı umulduğundan daha çabuk bitireceğiz Elliot. Roosevelt'in bu görüşte haklı çıkmıştır. Savaş gerçi biraz uzamış olsa bile nihayet bitmiş ve müttefiklerin zaferiyle bitmiştir. Bu sona çıkan yolu ana merhaleleriyle kısaca işaretleyerek bu bahsede son vermek yerinde olacaktır. Ancak bu suretlidir ki bundan evvelki bahis ve sayfalarda işaret ettiğimiz başlıca şartları ve olayları kronolojik gelişmeleriyle birbirine bağlamış oluruz. Perde kapanıyor. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da Almanya-Polonya sınırlarında başlamıştı. Bu başlangıcın gelişmelerini ve Polonya sınırlarından başlayan bir savaşın nasıl bir Avrupa, sonra da nasıl bir dünya savaşı haline geldiğinin ve bu gelişmeler arasında Türkiye'nin problemlerini bu kitabın bahislerinde yeterince işlediğimizi sanıyoruz. Bu Avrupa ve dünya olaylarıyla bunların içinde Türkiye meseleleri deyince bu meselelerin her şeyden önce bu kitabın kahramanı olan ikinci adamın hayat mihveri etrafında işlenmesi lazımdır. Nitekim öyle oldu. İnönü ve onun Avrupa Savaşı ve Dünya Savaşı karşısındaki tutumları, davranışları gereğince işlendi. Karakter ve mizacı, mesela Kahire Konferansı'nda olduğu gibi milletimize kader tayin eden müdahaleleri bu kitabın sayfalarında sanıyoruz ki yeterince yer aldı. Yani savaşın başlangıcı, savaşın gelişmelerinden sonra artık sonun başlangıcını verebiliriz. İnönü'nün katıldığı Kahire Konferansı 4-6 Aralık 1943'te yapılmıştı. Aynı ayın 24'ünde Amerikan Generali Dwight Eisenhower, Avrupa'nın istilasına girişecek olan Anglo-Amerikan ordularının başkumandanlığına tayin edildi. 1944 yılına bu olay, yani başlangıcın sonunu tayin eden büyük kararla girildi. 1944 yılına girerken savaşın sınırları gittikçe daralıyordu. Kuzey Afrika tamamen kurtarılmıştı. Müttefikler Sicilya'ya ve İtalya karasına çıkmışlardı. Sovyetler Kuzey Kafkasya, Volga eyaletleri, Kuban ve Ukrayna'yı kurtararak Polonya sınırına varmışlardı. 2 Eylül 1941'den beri sarılmış olan ve çağımızın Stalingrad gibi diğer bir kanlı mahşerini teşkil eden Leningrad, 600 bin Sovyet vatandaşının kanı pahasına 26 Ocak 1944'te muhasaradan kurtarıldı. 4 Haziran'da ise müttefikler Roma'ya girdiler. Ama son perde 6 Haziran 1944'te açıldı. Müttefikler Batı Fransa'nın Normandiya sahillerinde Avrupa karasında büyük çıkarmalarını yaptılar. Yani ikinci cephe açıldı. Avrupa'da ve iki cephede birden savaşa mecbur kalmak ise klasik Alman stratejisinin daima ve geleneksel korkusu olmuştur. Asrımızın büyük olaylarından biri ve savaştan sonra Amerika'ya dünya işlerini birinci derecede söz söyleme hakkını kazandıran bu harekete 4266 gemi, 11.000 uçak katıldı. Dover Limanı büyüklüğünde iki seyyar liman hizmete konuldu. Ayrıca İngiltere'den Akai'ye nakledecek bir su altı pipeline servise girdi. Harekete 3 milyon asker iştirak etti ve Fransa'ya bir günde 120 bin asker çıkarıldı. İkinci cephenin açılması hikayesi ve bu olayın yarattığı vaziyetler üzerinde durmak bu kitabın tabii konusu dışındadır. Biz az sonra savaşın sonu yaklaşırken Türkiye üzerine yönelen tehlike bulutları üzerinde duracağız. Ama burada Avrupa'da savaşın son gelişmelerini kısaca işaret etmeliyiz. Almanlar gizli silahlarını harekete geçirdiler. V1 ve daha sonra V2 pilotsuz uçaklarının İngiltere'ye akınları başladı. Ama artık çok geçti ve asıl hedef olan gizli silahlar, mesela atom bombası, henüz tekemmül ettirilememişti. 20 Temmuz'da Nazist bazı generaller Hitler'e suikast yaptılar. Fakat başarı sağlanamadı ve Almanya'nın Hitler'in elinde can vereceği anlaşıldı. 2 Ağustos'ta Türkiye, Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerini kesti. Fakat bu hareketimizin artık önemli bir yankısı olmadı. 23 Ağustos'ta Romanya savaştan çekildi. Fakat bu da Romanya'nın bir kararı sayılamazdı. Çünkü artık Doğu Avrupa'da Rus baskısı yürüyordu. Hatta Romanya ve Macaristan'ın bu defada Almanya'ya savaş İlan edişleri sadece bir mizansenden ibaretti. Bu arada başka bir mizansen de yapıldı. 5 Eylül'de Sovyetler Bulgaristan'a savaş ilan ettiler ve 3 gün sonra da Sovyetlerle Bulgarlar arasında mütareke imzalandı. Kızıl Ordu'ya Balkanların yolu açılmış bulunuyordu. Ancak Polonya'da kanlı bir dram cereyan etti. Merkezi Varşova'da olmak üzere 63 gün süren ve Almanlara karşı yürütülen bir isyanda Polonyalılar yiğitçe savaştılar. İsyanı Sovyetler destekler göründü. Fakat isyan gelişip Almanlar da ağır basarken Sovyetler yürüyüşlerini söylendiğine göre kasten durdurdular. Polonya kuvvetleri ezilince Kızıl Ordu ileri harekete geçti. Ama Almanların sonu artık belliydi. 28 Ekim'de Roosevelt, Amerika'nın dışında 8 milyon askerin savaş halinde olduğunu açıkladı. Amerika 1500'ü savaş gemisi olmak üzere 52 bin gemiye sahipti ve Amerikan sanayi ayda 9 bin uçak yetiştiriyordu. 1944 yılı sona ererken Belçika, Hollanda, Polonya ve Yunanistan fiilen müttefiklerin kontrolüne geçmişti ve 1 Kasım'da Tokyo Amerikan uçak filoları tarafından ilk defa bombalanmıştı. Hülasa 1945 yılına girerken Almanlar artık netice alabilecek bir kuvvet olmaktan çıkmışlardı. İnönü ve hükümeti ise 13 Ocak 1945'te boğazları müttefik gemilerini aşma kararına vardılar. Hatta 23 Ocak'ta Türkiye, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Ama bu hareket artık Türkiye'nin savaşa katılması demek değildi. Bu harekete Roosevelt'in teşebbüsüyle toplanan ve 59 ülke arasında bizim de katıldığımız San Francisco Konferansı'nın şekli bir zorunluluğu saymak mümkündür. Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu konferansta doğdu. Hitler'in intiharı 30 Nisan 1945'tedir. Nisan ayı içinde Kızıl Ordu Viyana'ya girmiştir. Bir taraftan da Amerikan birlikleri Avusturya topraklarına ayak basmışlardı. 26 Nisan'da Müttefik ve Sovyet orduları Almanya'da Elbe Nehri kenarında el sıkıştılar. Hitler'in akıbeti böylece zaten belirmişti. Mussolini ise 28 Nisan'da İtalya'da kendi vatandaşları tarafından kurşuna dizildi. Hülasa Hitler'in 1000 yıllık Alman hakimiyeti ve Mussolini'nin Yeni Roma İmparatorluğu hayalleri çöktü. Daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da yere serdiği en az 30 milyon insanın kan dalgaları içine gömüldü. 2 Mayıs'ta Berlin düştü ve Almanya kayıtsız şartsız teslim oldu. 8 Mayıs Avrupa Zaferi Günü olarak ilan edildi. Şimdi geride artık yalnız Japonya kalıyordu. Ama Amerikalılar daha 23 Şubat'ta Filipinlere çıkmışlardı. Pasifik'te Japon filosunun kayıpları ve yenilgisi Japonya'nın büyük istila ve zaferlerinin köksüz ve dayanıksız bırakmıştı. Nitekim Amerikalılar 16 Mart'ta Iwo Jima Deniz Savaşı'nı kazanarak Japon sularına girdiler. 6 Ağustos'ta ilk atom bombası Japonya'da Hiroşima şehrine atıldı. Bunu Nagasaki'ye atılan bomba takip ederek Japonya teslim olacaktır. Bu arada Rusya'nın Japonya'ya savaş ilan edişi 8 Ağustos 1945'tir. Japonya'nın teslimi ise 14 Ağustos 1945 tarihine rastlar. Bu suretle Sovyetlerin Japonlarla savaşı zaten herhangi bir ciddi çarpışma olmadan ancak bir hafta sürdü. Fakat Japonya 14 Ağustos için ilan edilen zafer gününü uzak doğuda müttefik ve zaferde ortak olarak kutlama hakkını da Sovyetlere verdi. İkinci kısım. Türkiye'den toprak isteniyor ve Sovyet jeopolitiği. Jeopolitik milletlerin ve devletlerin dünya üzerine yerleştikleri, merkezleştikleri alan dolayısıyla içinde yaşadıkları coğrafi tarihi şartların ve problemlerin tamamıdır. Jeopolitik, milletlerin ve devletlerin tarihi kaderini tayin eden başlıca faktörlerden biridir. Milletler ve devletler kendi tarihlerini bu tarihi kaderle boğuşarak yazarlar. Ya onunla kanatlanarak ya onun kanatları altında ezilerek. 8. İnönü ciddi problemler karşısında. Dünya savaşı bitmiştir. Fakat bu savaşta savaş dışı kalmayı başaran devlet reisi İnönü şimdi yeni ve ciddi bir dava ile karşılaşmıştı. Türkiye'den toprak isteniyordu. Avrupa Savaşı Mayıs'ta bitmişti. Türkiye'de dahil olmak üzere 59 milletin katıldığı San Francisco Konferansı 25 Nisan 26 Haziran arasında toplandı. Konferansın konusu hür milletlerin katılacağı yeni bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı yaratmaktı. Demokratik prensipleri sağlamak ve milletler arasında saldırganlığı önleyici ilkeleri hakim kılmaktı. Bu anlaşmanın imzalandığı günün yani 25 Haziran 1945'in ertesi günü olan 26 Haziran 1945'te Sovyetler Birliği Türkiye ile 17 Aralık 1925'te akdedilen dostluk muahidesini yenilemek için Türkiye'den Kars ve Ardahan arazisini istedi. Ayrıca Boğazlar'da imtiyaz talebinde bulundu. Böylece dünyanın yeni başlayan hayatında Rusya yeni ve beklenmedik bir sayfa açıyordu. İşte bu beklenilmiyordu. İnönü'nün başkanlığında toplantılarını yapan hükümet Sovyetlerin bu isteklerini 4 Ağustos 1945'te kesinlikle reddetti. Fakat durum karışıktı. Avrupa Savaşı'nın sona erdirilmesinin sevinci içinde bulunan Batılılar bu başarıda Sovyetlerin, Sovyet vatandaşlarına çok pahalıya mal olan savaşların büyük payını unutmuyorlardı. O günlerde Sovyetler ve Kızıl Ordu bazı Avrupa ve Amerika'da kurtarıcı ve kahraman güç olarak selamlanıyorlardı. Türkiye ise bütün savaş boyunca kendini savaş dışı tutabilmekle gerçi kendi yararını korumuştu. Fakat müttefikler davasının da dışında kalmış gibi görülüyordu. Kısacası Türkiye gene yalnızdı. Eğer Türk toprakları üzerine bir Sovyet yürüyüşü olsa bu saldırı karşısında Türkiye kendi yanında müttefiklerden kimseyi bulamayacaktı. Fakat her şeye rağmen hükümetin direnişi kesin, İnönü de açık ve kararlıydı. Onun bir süre sonra ve 1945 Ekim bayramında Ankara Hipodromu'ndaki konuşmasının haykırarak tekrarladığı bu kararın yankılarını hala hatırlarım. Hiç kimseye ne bir hak ne de bir toprak borcumuz vardır. Ama Sovyetler bu istekte bulunurken onların bu isteklerini ordu kuvvetiyle yani zorla yerine getirmekte kararlı olduklarına inananlar vardı. Mesela Moskova'daki müttefik büyükelçilerinin bir gece sabaha kadar Kızıl Ordu'nun Türkiye'ye girdiği haberini mütevekkilane beklediklerini, daha sonra Moskova'da memleketimizi temsil eden eski bir büyükelçimizden bütün gerçekleriyle dinlemişimdir. Sovyetlerin Türkiye bahsinde ve savaş içinde devam ede gelen çeşitli görüş ve istekleri daha önceki kısımlarda verilmişti. Hitler-Stalin ittifakı devri belgeleri bu aradaydı. Bu istekler zaten ta savaşın ilk ayında ve Harici Vekili Saracoğlu'nun Moskova seyahatindeki temaslara kadar iner. Savaş sona yaklaşınca Yalta Konferansı'nda da Sovyetler Boğazlar ile ilgili ve daha ziyade ahdi değişiklik suretinde istekler ileri sürmüşlerdi. Potsdam Konferansı'nda Sovyet istekleri biraz daha açıklık kazandı. Fakat İngiliz Harciye Nazırı Bevin 21 Şubat 1946'da Avam Kamerası'nda şunu açıkça söylemeliyim ki Türkiye'nin bir pek devlet haline geldiğini görmek istemem. İstediğim şey Türkiye'nin bağımsız ve hür bir devlet olarak kalmasıdır şeklinde konuşabildi. Ama Türkiye'den toprak istenilen 1945'in Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Batı'da fikirler henüz bu kadar da açıklanmış değildi. Kaldı ki Sovyetler 1925 Saldırmazlık Paktı'nı çok daha önce tek taraflı olarak feshetmişlerdi. Bu olaydan sonra şimdi bir de toprak isteği Türk efkarında ve Millet Meclisi'nde büyük tepkiler yarattı. 11 Temmuz'da Hasan Saka mecliste Türkiye için bir sınır tahsisi söz konusu olmadığını açıklarken büyük tezahürat yapıldı. Hele sene sonuna doğru sinirler daha da gerginleşti. 4 Aralık 1945'te İstanbul'da yapılan gösterilerde sol tanınan Yeni Dünya, Tan ve Fransızca çıkan La Türk gazetelerinin idarehaneleriyle Beyoğlu'nda bir Sovyet vatandaşına ait olan Berrak Kitabevi tahrip edildi. 20 Aralık 1945'te ve yeni bütçe müzakere olunurken Kazım Karabekir hararetli konuşmalar yaptı. Ayın tarihi Şubat 1946, No 147. Tam bu sırada akademi azasından iki Gürcü profesör, Briz Neşvili ile Canaşa Tiflis'te çıkan Komünist gazetesinde Gürcistan sınırlarının 2500 yıl evvel Van Gölü'nden Karadeniz'e kadar uzandığını ileri sürdüler. Türkiye'nin Kars, Ardahan, Artvin, Oltu, Tortum, İspir, Bayburt, Gümüşhane, Giresun toprakları üstünde hak iddia ettiler. 19 Aralık 1945'te Kızıl Ordu'nun Kızıl Yıldız gazetesi ile Moskova basını da bu yazıyı iktibas ettiler. O sırada Stalin Tiflis'te bulunuyordu. Bu toprakların Gürcistan idaresine terki isteniyordu. Kars ve Ardahan'ın ise herhalde Sovyet Ermenistan'ına ilhakı düşünülmüş olsa gerekti. Zaten gerek eski gerek yeni Rusya'da ve şüphesiz ciddi ve ilmi araştırmalar yanında bazen kaynağını Rus ruhunun mistik sınırsızlığından ve ekstremizminden alan geniş hayalleri kapsayan iddia ve inancalar da vardır. Örazyanizm, Velikorus şövenizmi, Büyük Rus ırkçılığı, Dostoyevski bile hayatın son safhasında bu cereyana bağlandı. Ya son zamanlarda da her şeyin Ruslar tarafından icat olunduğu yolundaki iddialar bu arada sayılabilir. Bunların bir kısmı bilerek işlenen Rus ruhuna, enginlik vermek isteyen Rus ruhunun mistik ekstremizmine de uyan şeylerdir. Ama bu gibi çabalara aslında Rus ırkından olmayan, Gürcü olan ve fakat Rus tarihinde bir ikinci müthiş Ivan, yani imparatorun ilk kurucusu Ivan Grozny gibi, Deli Petro gibi geniş görüşlü, kudretli insanlardan biri olan Stalin'in de bazı ruhi etkileri olduğunu iddia etmek yanlış olmasa gerektir. Mesela Stalin devrinde sanki bir İncil kadar kutsal ve tartışılmaz hale sokulan, onun direktifi altında yazılan parti tarihinin giriş kısmında şöyle iddialar vardır. Medeniyetin beşiği Urartu'dur. Urartu'nun asıl gelişme alanı Kafkasya'dır. Gürcistan bu alanın merkezidir. Halbuki ve bilindiği gibi Urartu devleti İsa'dan önce ancak 900-600 yıllar arasında yaşadı. Asurlar tarafından tahrip edildi, ırk bakımından Orta Asyalı oldukları ve hele Sami ırktan olmadıkları anlaşılmaktadır. Merkez alanları Doğu Anadolu'ydu. Van bir merkez olarak alınır. Hem muharip hem ziraatçı hayvancı bir kavimdiler. Hemen hemen bugünkü Doğu Anadolu yayla hayatını yaşıyorlardı. Ama hem burası medeniyetin beşiği değildi hem de Kafkasya ve hele Gürcistan bu kavmin vatanı sayılamazdı. Urartu'dan çok önce çok medeniyetler teşekkül etmişti. Bilhassa Akkad, Sümer ve Babil ve hele Mısır medeniyeti gibi. Hülasa Sovyet-Türk münasebetlerinde daha savaş başlamadan önce yani 1939 Mart'ında Türk-Sovyet Dostluk Paktı'nın tek taraflı kaldırılması ve 1939 Eylül'ünde Saracoğlu'nun Moskova ziyaretiyle başlayan gerginlik en had safhaya vardı. İş diplomatik bir olay olmaktan çıkarak halk efkarında bir Sovyet aleyhtarlığı şekline girdi. Sovyetlerin böyle bir hareketine ne sebep vardı? Sovyetler böyle bir vesile çıkarıp ardından ve hemen Türkiye'ye bir askeri müdahale kararında mıydılar? O devrede Amerika ve Batı Avrupa'da sağdıkları itibar ve prestije güvenerek Türkiye'nin fiili yalnızlığından cesaret alarak Türkiye üzerinde bir olup bittiye mi hazırlanmışlardı? Kaldı ki üçlü ittifak, yani Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında 19 Ekim 1939'da imzalanan ittifak anlaşmasının 2 numaralı protokolünde Türkiye'nin yüklendiği taahhütlerin onu Rusya ile bir itilafa götürmemesi şartı vardı. Bu defa da Rusya Türkiye ile bir çatışmaya gidince müttefiklerin bu kaydı kendi açılarından alarak bu çatışma karşısında bir tarafsızlığa bağlanmaları da mümkün olabilir miydi? Bu suallerin cevaplarını bugün bile kesinlikle çözmek mümkün değildir. Evet, fiili bir müdahale ve olup bittiğe gidemediklerini ve Türkiye'nin kesin direnişinden başka bir engelle de pek karşılaşmadıklarına göre Stalin böyle bir teşebbüse nasıl girişmişti? Öyle bir girişim ki ciddi bir Türk-Sovyet dostluğuna hakikaten engel olmuştur. Bu dostluğa karşı olanlara hakikaten malzeme vermiştir. Hem şunu da hatırlıyoruz ki Sovyetlerin bu baskı ve istekleri yalnız Türkiye'ye yönelmiş değildi. Türkiye'ye baskı ile beraber Sovyetler İran'ın üstünde de aşırı baskı ve isteklere girmişlerdi. Molotov'un o günlerde ve vatandaşlarına hitaben Moskova Radyosu'ndaki bir konuşmasını bugün de hatırlarım. Bu konuşmasında Molotov, Sovyet vatandaşlarını yakında ve güney sınırları hakkında pek mutlu haberler dinleyeceklerini önceden haber veriyordu. Bu güney sınırlarında ise İran ve biz vardık. Okurlarımız bu Sovyet-İran ihtilafını Fahri Armağoğlu'nun siyasi tarihinden 1. baskı sayfa 749-752 özetle fakat açıklıkla izleyebilirler. Ayın tarihi Nisan 1946 No 149 keza bir kaynak teşkil eder. Bunu böylece belirttikten sonra şimdi biz konuya başka bir açıdan ışık tutmaya yarayacak bir hareket noktası üzerinde duralım. Bu hareket noktası jeopolitiktir. 19. ayrımın sonu sayfa 287.